Şipşak'ın yepyeni bölümünden hepinize selamlar. Kısa bir bayram arası verdim. Hem yoğunluğu hafiflettim hem de biraz kafa dinledim. Hepinizin geçmiş bayramı kutlu olsun. Bu hafta bana sıklıkla gelen sorulardan biri olan kamera lens yuvaları ne işe yarar sorusunun cevabını vermeye çalışacağım. Hiç uzatmadan da hadi hemen bölüme geçelim. Hemen hemen tüm kamera üreticileri birkaç farklı kamera sistemi piyasaya sürdüğünden kamera lens yuvaları konusunda fotoğrafçılar arasında biraz kafa karışıklığı var gibi görünüyor. Bu özellikle bineğin yani lensin potansiyelini yanlış bir şekilde ölçmek için farklı ölçümlerin kullanıldığı dış çap, throat size dedikleri boğaz genişliği olarak da bir çevrilebilir bu. Ve iç çap, inner diameter gibi şeyler için geçerli. Ne yazık ki montajlar ve tam boyutları hakkında çok fazla yanlış bilgi var. Bu yüzden farklı montajlar ve farklılıkları hakkında ayrıntılı bir bölüm yapmak istedim. Ve farklı sistemlerde doğru bilgiler sunmak için daha hassas ölçümler almaya karar verdim. Bölüm sonunda da en çok sorulan soruları derleyip onlarla ilgili de kısa bir soru cevap bölümü yaptım. Bu bölümü yapmamın nedeni de bu soruların sıklıkla sorulması oldu. Hemen bölümümüze yavaş yavaş geçelim. Öncelikle lens yuvası nedir sorusuyla başlayayım. Basitçe söylemek gerekirse lens yuvası değiştirilebilir lensli bir kamerada o yuva için tasarlanmış lenslerin takılmasına izin veren belirli bir boyuttaki bir açıklık. Fotoğrafçılığın ilk zamanlarında lensler ikisi arasında herhangi bir iletişim olmaksızın kameralara yalnızca mekanik olarak bağlanıyor olsa da otomatik ölçüm ve otomatik odaklama sistemlerin yükselişiyle birlikte birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için hem kameralarda hem de lenslerde elektronik kontaklar oluşturmak gerekti. Sonuç olarak bir lens yuvası yalnızca fiziksel bir delikten daha fazlası haline geldi. Ancak daha çok lensler ve kameralar arasındaki bir arayüz gibi oldu diyebilirim bunu. Bugün fotoğrafçılık için neredeyse her lens yuvası bir bayonet yuvasıdır. Bayonet adı askerlerin süngülerini hızlı bir şekilde takmaları için kullandıkları aparattan geliyor. Bir merceği yerine sıkıca kilitlemek için 3 ya da 4 tırnağın kullanıldığı bir sistem. Ancak geçmişte vidalı kilit ve kama kilidi gibi diğer mercek tutturma sistemleri kullanıldı. Bir bayonet yuva ile bir merceğin işaretli bir bölümü tipik olarak renkli bir nokta diyebilirim buna. Bir kamera gövdesi üzerindeki işaretli bölümle hizalanıyor. Ardından ikisini birden birleştirdikten sonra merceği saat yönünde veya saat yönünün tersine bu markaya ya da mount yani yuvaya bağlı olarak değişir. Yerine kilitlene kadar çeviriyoruz. Bayonet mount terminolojisini anladığımız zaman aslında tam olarak ne işe yaradığını çözmeye başlayabiliriz. Buna da kilitleme mekanizması mekaniktir diyerek başlayabilirim. Yay yüklü bir pin merceği uygun konumda kilitler ve bir merceğin çıkarılması gerektiğinde pimin geri çekilmesini sağlar. Bu kamera montajının yanındaki bir düğme kullanılarak da yapılabiliyor. Bayonet montajının diğer montajlara kıyasla bir takım avantajları var. Bu yüzden bugün en popüler olanlarındandır bu bayonet montaj sistemi. İlk olarak lensleri takmayı ve çıkarmayı hızlı ve kolay hale getiriyor. Çok hızlı bir şekilde lensi çıkartıp takabiliyoruz. İkincisi her türlü yalpalama veya oynama görüntünün bazı kısımlarını olumsuz yönde etkileyebileceğinden dolayı modern yüksek çözünürlüklü kameralarla çekim yaparken özellikle önemli olan sıkı ve hassas bir uyum sağlıyor. Ve son olarak da bir bayonet yuvası iki yönlü iletişimi sağlamak için lensler ve kameralar arasında elektronik kontakların kolayca birleştirilmesine de olanak tanıyor. Tüm kamera bağlantılarının tescilli doğası nedeniyle her biri montaj yönü, montaj boyutu, flange mesafesi yani flange mesafesi dediğimiz elektronik kontak sayısı ve hatta elektronik kontakların fiziksel olarak yerleştirildiği yere göre farklılık gösterebiliyor. Her birine daha ayrıntılı olarak şimdi değineceğim. Öncelikle montaj yönü. Çoğu lens yuvası lensleri saat yönünde çevirerek takmayı gerektirse de Nikon gibi bazı markaların bunu tersine çevirme yöntemi var. Bir yandan lensin hangi yöne takılıp çıkarıldığı önemli değil. Diğer yandan özellikle marka değiştirmeye karar verenler için biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Ben mesela Canon'un mount sistemine alıştığım için kameranın lensini rahat bir şekilde saat yönünde takabiliyorum ve çıkartabiliyorum. Ama Nikon'a geçerseniz el alışkanlığından kaynaklı Nikon'un ters olduğunu fark etmeniz birazcık zaman alacaktır. Şimdi size popüler kamera markaları arasında lenslerin montaj yönünü kısaca anlatacağım. Hangi marka hangi yöne dönüyor diye. Montaj yönünün kameranın önden görünümüne göre olduğunu da unutmayın. Canon kameralar lensleri saat yönünde monte edilip saat yönünün tersinde demonte edebiliyorsunuz. Yani saat yönünde takıp saat yönünün tersinde çıkartabiliyorsunuz. Fujifilm'de de bu aynı şekilde işliyor. Leica'da da aynı şekilde işliyor. Olympus kamera da aynı Canon gibi saat yönünde takıp saat yönünün tersinde çıkartabiliyorsunuz. Pentax ve Sony'de de aynı bu. Bir tek dediğim gibi Nikon kamera lensleri saat yönünün tersinde monte ediliyor. Yani kameraya önden baktığınızda saat yönünün tersi sola doğru çevirdiğinizde lensi monte ediyorsunuz. Saat yönünde çevirdiğinizde de lensi çıkartabiliyorsunuz. Bir diğer konumuz da montaj boyutu. Truth size dediğim boğaz boyutu. İç ve dış çaplar. Montaj boyutu söz konusu olduğunda özellikle bir lens yuvası başka biriyle karşılaştırılırken yani istediğiniz gibi doğru yapılması gereken birkaç önemli ölçüm var. Boğaz ölçüsü iç çap ve dış çap vardır ve hepsinin anlamı farklıdır. Farklı ölçüm kriterlerine de şimdi değineceğim. Öncelikle boğaz boyutu ne anlama geliyor? Bir lens yuvasının boğaz boyutu bir yuvanın iç çapından lensleri takmak için kullanılan tırnakların çıkarılması ile elde edilen bir değer. Boğaz boyutu bize lensin potansiyelinin daha doğru bir temsilini veriyor ve birazdan bahsedeceğim geliş açısını hesaplamak için önemli. Ölçtüğümüz kısım mount'un yani yuvanın iç kısmındaki altta ve üstte bulunan iki tırnak arasındaki mesafe. İç çap dediğimiz ölçüm de yani mount'un yuvanın iç çapı bir lens yuvasının yuvadaki tırnakları yok sayarak lens açıklığının boyutunu temsil ediyor. Bu ölçüm genellikle kamera üreticileri tarafından lens yuvasının genel boyutu hakkında bize bir fikir vermesi için sağlanır. Ölçümün burada mount'un yani yuvanın en dıştaki iç kısmından alındığını da unutmayın. Nikon F durumunda iç yuvadaki küçük ek girinti nedeniyle onu temizlemek için 0,5 mm'lik bir ek kayıp oluyor mesela. Bu nedenle iç çap 47 mm iken bağlantının iç kısımları arasında teknik olarak 46,5 mm hesaplayabiliriz. Farkındayım bu biraz kafa karıştırıcı ama önemli mount konusu. Dış çapta da bir lens yuvasının dış çapı çoğu kamerada metal montajın sonunu temsil eden bayonet montajının tam çapıdır. Yuvanın dış çapı bir merceğin arka kısmının yaklaşık dış çapını belirlemede önemli bir rol oynuyor. Çünkü dış çapın üzerine kendisini sarabilmesi gerekiyor. Bir de az önce bahsetmiştim bir flanş mesafesi, flange distance dediğim. Flanş odak mesafesi diyebiliyoruz ya da flanş arka mesafesi ya da basitçe register anlamına geliyor. Yani kayıt anlamına gelen kelimeyi de kullanabiliyoruz. Montaj flanşı yandan bakıldığında lens yuvasının dış kısmına denk geliyor ve film ya da sensör düzleme arasındaki mesafeyi anlatıyor. Tıpkı farklı bağlantıların boğaz boyutu, iç ve dış çaplarında farklılıklar olması gibi flanş mesafeleri de farklı kamera sistemleri arasında genellikle büyük farklılıklar gösteriyor. Şimdi montaj boyutu, flanş mesafesi ve geliş açısı. Az önce bahsedeceğim demiştim geliş açısıyla alakalı ne bu geliş açısı. Artık hani montaj boyutunu ve flanş mesafesini tanımladığıma göre büyük ve küçük montaj boyutlarının artıları ve eksileri ile flanş mesafesinin etkisi hakkında birkaç bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bir kamera sisteminde montajın boyutu önemli bir faktör. Genel olarak daha büyük bir montaj boyutu sensöre daha fazla ışık sağlayabilen daha büyük lenslere izin veriyor. Bu nedenle optik mühendisleri tarafından daha hızlı lensler tasarlanabiliyor. Aynı zamanda lens tasarımını etkileyen tek değişken montaj çapı değil, flanş mesafesi de aynı derecede önemli. Daha kısa flanş mesafesi lenslerin sensöre daha yakın yerleştirilmesine olanak tanıyor. Bu da lens üreticilerinin retro odak türleri yerine daha basit, daha küçük, daha hafif ve daha ucuz kısa odaklı lensler oluşturmaya başlamasına olanak tanıyor. Daha kısa flanş mesafesi daha ince kameralar tasarlamaya da olanak tanır. Böylece daha uzun flanş mesafeli kameralara kıyasla daha küçük ve daha hafif olmalarını sağlıyor. Ayrıca lens tasarımcıların daha hızlı otomatik odaklama için lenslere daha güçlü bir aktüatör yerleştirmesine olanak tanıyor. Ve adaptörler aracılığıyla daha uzun flanş mesafeli diğer kamera sistemlerinden lenslere uyarlamayı mümkün kılıyor. Son olarak flanş mesafesiyle birleştirilmiş bir boğaz çapı, truth size dediğimiz, lens tasarımında önemli olan lensten gelen marjinal ışınların maksimum olası geliş açısını belirliyor. Genellikle geliş açısı ne kadar büyükse yüksek performanslı lensler yapmak o kadar kolay oluyor. Daha büyük bir lens yuvasının bir dezavantajı lens boyutu ve ağırlık sorunları tabi. Boğaz çapı ne kadar büyük olursa lensin montaj noktasında o kadar büyük olması gerekiyor. Bu da genel kalınlığını ve ağırlığını açıkça etkiliyor. Ayrıca daha kısa flanş mesafesi sensör mikro lenslerinin yeterince ışık geçirememesi nedeniyle görüntünün köşelerinde artan vignette, o siyahlık dediğimiz veya renk bozulmasına neden olabilir. Ama bu daha uzun bir flanş mesafesini simüle etmek için lens tasarımını daha uzun hale getirerek hafifletilebilir tabii ki de. Aşırı ışın açılarında tabii. Daha büyük bir yuvanın ve daha kısa flaş mesafesinin önemini anlamak için bir Nikon mühendisini Nikon Z sistemini Nikon'la karşılaştırıldığında avantajlarını açıklayan videosunu bir izlemeyi unutmayın. Bölüm açıklamasına video linkini de ekleyeceğim. Güzel, önemli bir konu. Lensleri diğer yuvalardan uyarlarken otomatik odaklama sistemlerinin özel doğası nedeniyle elektronik kontaklar sayıları da sistemden sisteme değişiyor tabi. Ve diğer araçlar aracılığıyla kamera gövdesi ve lens arasındaki bilgi alışverişindeki farklılıkların dikkate alınması önemli. Çoğu bağdaştırıcı 3. taraf şirketler tarafından üretilen manuel kontrollere sahip. Sersem. Buradaki tam çevirisi aptal, sersem olsa da dump adaptörler haline geliyor. Bunu dump diye ben devam edeceğim. Sersem aptal demeyeceğim. Yani ek bir adaptörle farklı lensler farklı kameralarda kullanılabiliyor. Kamera üreticilerin kendileri geçmişte geliştirdikleri diğer kamera bağlantılarından lensleri monte edebilmek için genellikle daha kısa flash mesafeli sistemlerin piyasaya sürüldüğü adaptörler sağlıyorlar. Ama neredeyse hiçbir zaman rakip sistemler için adaptör sağlamıyorlar. Ayrıca bazı adaptörler lenslerin fiziksel özelliklerini içlerinde cam elementler kullanarak değiştirme yeteneğine sahipken diğerleri lens filtresi, yani nötr yoğunluklu veya polarize filtre gibi büyük boyutlu ön elemanlara sahip geniş açılı lenslerde filtrelerin hacimli filtre montaj düzenekleri ve büyük filtreler gerektirmeden kullanılmasını mümkün kılıyor. Diğer sistemlerden lensleri uyarlarken sonsuz odak elde edebilmek için hedef lens yuvasının daha uzun bir flaş mesafesine sahip olduğundan emin olmak da çok önemli. Ayrıca kaynak ve hedef sistem arasındaki flaş mesafesi farkı, bir adaptörün lens ile kamera arasında farklı bir adaptör yerleştirdiğinizde oturmasına yetecek kadar yer bırakarak daha büyük olmalı. Kamera ve uyarlanmış lens arasında iletişim kurabilen akıllı adaptörler, kontakların ve elektroniklerin ikisinin arasına sığması için daha da fazla ayak boşluğuna sahip olmalıdırlar. Şimdi bu anlattığım ekstra adaptör dediğim bu dump muhabbeti, sizin örneğin Canon kameranız var ama bir Sony lensiyle kullanmak istiyorsunuz Canon'u. Bir Sony mount'u, ya şey gibi, internetten yazıyorsunuz ya, PDF convert to XML gibi. Yani PDF formatını Excel'e çevirmek gibi. Yani aslında Canon'u bir nevi Sony'ye çeviriyorsunuz diyebilirim bu ek adaptörle. O sersem dediğim adaptörle, dump adını verdiğimiz adaptörle Canon'da Sony lensi kullanabiliyorsunuz. Bölümün başında da bahsetmiştim. Sıklıkla sorulan sorular var dinleyiciler tarafından. Mount'larla ilgili onlardan birkaç tanesini derledim sizin için. Okuyup cevaplarını vereyim hemen. Öncelikle farklı kamera yuvaları nedir sorusu var. Geçmişte birçok kamera yuvası mevcut olsa da günümüzde en popüler kamera yuvaları şunlar: Canon EF, Canon RF, Fujifilm X, Fujifilm G, Leica L, Leica M, Nikon F, Nikon Z, Pentax K ve Sony E. Her biri boğaz çapı ve flaş mesafesi kombinasyonuyla birbirinden farklıdır. Bir diğer soru, kameramın hangi lens yuvasına sahip olduğunu nasıl bilebilirim? Kameranızın markasını ve modelini bulmak zorundasınız öncelikle. Ardından çevrimiçi kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz Google'dan. Kılavuz uyumlu lenslerin bir listesinin yanı sıra montajla ilgili bilgileri de içerir. Başka bir seçenek de kameranıza takılı olan lensi aramak. Açıklamasında yuvanın adı bulunur. Ayrıca çoğu lensin artık üzerinde hangi tarz yuvaya sahip olduğu lensin kenarında yazıyor. Diğer soru, hangi lens yuvası en iyisi? Tüm lens yuvalarının güçlü ve zayıf yönleri olsa da en büyük boğaz boyutuna ve en kısa flaş mesafesine sahip lens yuvaları lens tasarımı için tipik olarak en fazla esnekliği sağlıyor. Şu anda Nikon Z, Canon RF ve Leica L yuvaları full frame kameralar arasında en büyük boğaz çapına ve en kısa flaş mesafesine sahip. Diğer soru, kamera lensleri evrensel mi? Maalesef değiller. Birkaç ittifak var kamera lenslerini evrensel olarak üreten. Çoğu kamera üreticisi tipik olarak kendi tescilli yuvalarını yaratıyor. Ve bu da farklı lens yuvaları için birçok farklı lensle sonuçlanıyor. Ama bazı üçüncü taraf lens üreticileri farklı kamera yuvaları için aynı lensi üretiyor. Bir diğer sorum, bir Nikon fotoğraf makinesinde bir Canon lensi takabilir misiniz? Az önce aslında bunu birazcık yanıtlamış gibi oldum. Lens yuvasına bağlı bu. Bir Canon EF lensini bir Canon F fotoğraf makinesine takamazsınız. Çünkü Canon EF montajının flanş mesafesi daha kısa. Ama bir Nikon Z fotoğraf makinesine bir Canon RF lens takmak teknik olarak mümkün. Lens yuvası adaptörü nedir? Dediğim gibi az önce de lens yuvası adaptörü bir kamera yuvasından alınan bir merceğin farklı bir yuvaya sahip bir kamerada kullanılmasına izin veren bir cihaz. Bu dump dediğim olay işte. Bazı üreticiler tam uyumluluk ve otomatik odaklama özelliklerine sahip lens yuvası adaptörü sağlıyor. Çoğu adaptörler o yüzden dump ismini alıyor ve elektronik verileri iletmiyor maalesef. Tüm sorular bunlardı. Şipşak'tan bu haftalık bu kadar diyorum. Umarım Mount Bayonet bölümünü yararlı bulmuşsunuzdur. Kaldığımız yerden bilgi paylaşmaya devam. Beğendiyseniz beni UGSengol ve Sipsakpot Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Daha fazla öğrenmek istediğiniz ve anlatmamı istediğiniz şeyler için ya da herhangi bir şey için olabilir. Sipsakpot@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Işığınız bol olsun. Bay bay.